Ayrım 5, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 47, 10. Bölüm. Ethem ile Umayma konağın batı ucunda barakalarını inşa etmeye başladılar. Mukattam'dan taş getirdiler, dağın eteklerinden Atuf'un, Cemaliye'nin ve Babel Nasr'ın kenar mahallelerinden tahtalar topladılar. Evlerini inşa etmenin düşündüklerinden çok daha fazla zaman alacağını anladılar. Bu arada Umayma'nın evden getirdiği peynir, yumurta ve pekmez de tükenmişti. Ethem çıkıp iş aramaya karar verdi. Giysilerinin en pahalı olanlarını satarak bir el arabası alacak, bu el arabasıyla mevsimine göre patates, nohut, salatalık veya başka ürünler satacaktı. Ethem giysilerini toplarken Umayma o kadar duygulandı ki hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama Ethem hiç tepki vermedi. Sonra da yarı alaycı, yarı bıkkın bir ses tonuyla "Bu giysiler artık bana uymaz. Deve tüyünden işlemeli bir pelerinle patates satmak saçma olmaz mı?" dedi. Çölü arkasında bırakarak arabasını Cemaliye'ye, henüz düğününü unutmamış olan Cemaliye'ye doğru sürdü. Yüreği burkuldu, sesi kesildi. Alıcıların dikkatini çekmek için bağırmayı bıraktı. Neredeyse yüksek sesle hıçkırmaya başladı. Yönünü daha uzak mahallelere doğru çevirdi ve arabasını inatla iterek mallarını satmak için sabahtan akşama kadar bağırdı, elleri nasır tuttu, sandaletleri aşındı, ayaklarıyla bacakları sızladı. Ne kadar nefret edilesi bir durumdu. Kadınlarla pazarlık etmek, yorgunluktan yerde bir duvar dibinde uyumak zorunda kalmak, bir köşede ihtiyaç gidermek. Bu hayat gerçek değildi sanki. Bahçede geçirdiği, vakfın mülklerini yönettiği günler ve mukaddama bakan küçük odada bir masaldı artık. Ethem kendi kendine şöyle diyordu: "Bu dünyada hiçbir şey gerçek değil. Ne konak, ne yarım kalmış baraka, ne bahçe, ne bu el arabası, ne dün, ne bugün, ne de yarın. Barakayı konağın önüne kurmakla iyi ettim galiba. Bugünü ve geleceği kaybettiğim şekilde geçmişimi kaybetmem en azından. Babamı veya kendimi kaybettiğim gibi hafızamı da kaybetmem akıl almaz bir şey mi olur?" Akşam Umayma'nın yanına döndüğü zaman dinlenmiyor, barakanın inşaatına devam ediyordu. Bir akşam dinlenmek için Vatavit sokağında yere oturdu ve uykuya daldı. Derken bir hareket hissedip uyandı ve bazı çocukların arabasını çalmakta olduğunu gördü. Ayağa kalkıp onları tehdit etti ama onu gören bir çocuk ıslıkla arkadaşlarını uyardı. Onlar da peşlerine takılmasını engellemek için el arabasını devirdiler. Salatalıklar etrafa saçılırken çocuklar da çekirgeler gibi etrafa dağıldılar. Ethem o kadar öfkelendi ki aldığı terbiyeyi unutup onlara ağza alınmaz laflar bağırdı. Sonra da eğilip salatalıkları çamurlardan topladı. Öfkesini çıkaracak bir şey bulamadığı için büsbütün sinirlendi. Sonra duygulanıp kendi kendine şöyle sordu: "Neden öfken bir yangın gibi amansız bir şekilde yanıyor? Neden gururun kendi etinden ve kanından olanlardan daha önemli? Üzerinize böcekmiş gibi basıldığını bile bile hayatın tadını nasıl çıkarırsın? Konağında bağışlayıcılığa, şefkate, hoşgörüye yer yok seni zalim." Arabayı saplarından kavrayıp bu lanet sokaktan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hızla itmeye başlamıştı ki alaycı bir ses duydu: "Salatalık kaça amca?" Dudaklarında alaycı bir sırıtış, üzerinde de parlak çizgili uzun bir gömlek ve beyaz bir sarıkla karşısında İdris duruyordu. Onun gergin veya kızgın değil de güler yüzlü ve alaycı olduğunu görünce Ethem'in dünyası karardı. Oradan ayrılmak için arabasını itti ama İdris yolunu kesip şaşkınlık içinde "Benim gibi bir müşterinin iyi hizmet görmeye hakkı yok mudur?" diye sordu. Ethem gergin bir şekilde başını kaldırdı. "Beni rahat bırak," dedi. İdris hayrete kapılmış gibi yaptı. "Ağabeyinin seninle bu şekilde konuşması hoşuna gitmiyor mu?" "İdris," dedi Ethem sabırla, "zaten başıma yeterince dert açmadın mı? Beni tanımamanı isterdim. Ben de seni tanımak istemiyorum."
"Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Biz komşu sayılırız."
"Ben senin komşun olmak istemiyorum. Ben sadece eve yakın olmak istiyordum."
"Kovulduğun eve," diyerek kıs kıs güldü İdris. Ethem sustu ama rengi atan yüzünden öfkesi okunuyordu. Ruh kovulduğu yerin hasretini çeker, öyle değil mi? Ethem bir şey söylemedi. Seni kurnaz seni. O eve geri dönmek istiyorsun. Zayıfsın ama çok kurnazsın. Sana şu kadarını söyleyeyim. Gökyüzü yarılsa bile o eve dönmene ve beni burada bırakmana izin vermeyeceğim.
Başıma yeterince dert açmadın mı diye sordu Ethem, burun delikleri öfkeyle titreyerek.
Sen benim başıma yeterince dert açmadın mı? Senin yüzünden kovuldum ben. Üstelik konağın en parlak yıldızıydım.
Sen gururundan dolayı kovuldun.
İdris tiz bir kahkaha attı. Sen de zayıflığından dolayı kovuldun. O konakta güçlü olana da zayıf olana da yer yok. Baban nasıl bir diktatörmüş gördün mü? Kendisi dışında hiç kimsenin güçlü veya zayıf olmasına izin vermiyor. O kadar güçlü ki kendisine en yakın olanları mahvediyor. Öte yandan o kadar zayıf ki senin annen gibi bir kadınla evleniyor.
Bırak gideyim diye kekeledi Ethem öfkeyle kaşlarını çatarak. Eğer bela arıyorsan kendi boyunda bosunda birisini bul.
Baban güçlülerin de zayıfların da başına bela açıyor.
Ethem susmaya devam etti ama yüzü daha da öfkeli bir hal aldı.
Demek onu kötülemek istemiyorsun. Ne kadar zekisin. Oraya geri dönmeyi hayal ettiğini kanıtlıyor bu.
İdris arabadan bir salatalık aldı ve yüzüne ekşitti.
Bu pis salatalıkları satmaya nasıl razı oldun? Yapabileceğin en iyi iş bu mu?
Bu işi yapmaktan memnunum.
Yani fakirlikten dolayı başka seçeneğin yok demek istiyorsun. Bu arada baban da krallar gibi yaşamaya devam ediyor. Bunu bir düşün. Benimle birlik olsan daha iyi olmaz mı?
Benim yapım buna müsait değil diye asık suratla cevap verdi Ethem.
Benim ne giydiğime bir bak. Bu giysilerin sahibi dün bunlarla etrafta salına salına dolaşıyordu. Sanki buna hakkı varmış gibi.
Ethem dehşete kapıldı. Bu giysileri nasıl elde ettin?
Güçlü olan insan ne isterse elde eder.
Hırsızlık yapmıştı. Hatta belki cinayet bile işlemişti. Senin ağabeyim İdris olduğuna inanamıyorum dedi Ethem kederle.
Cebel Avi'nin oğlu olduğumu bilenler neden şaşırsın ki diye güldü İdris.
Yolumdan çekilir misin artık diye bağırdı artık sabrı tükenmiş olan Ethem.
Nasıl istersen geri zekalı.
İdris ceplerini salatalıklarla doldurdu. Ethem'e mağrur bir bakış fırlattı. Arabaya tükürdü ve oradan uzaklaştı. Ethem Baraka'ya ulaştığı zaman Umayma ayağa kalkarak onu karşıladı. Çöle karanlık iniyor, Baraka'nın içinde bir mum titreyerek yanıyordu. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu ve o yıldızların ışığında konak devasa bir hayalet gibi duruyordu. Umayma Ethem'in sessizliğini görüp bu ruh halindeyken ondan uzak durmanın kendisi için daha iyi olacağını anladı. Ona yıkanması için su dolu bir testi verdi ve temiz giysiler getirdi. Ethem yüzünü ve ayaklarını yıkadı, üzerini değiştirdi, sonra yere oturdu ve bacaklarını uzattı. Umayma ona ihtiyatla yaklaştı ve onu sakinleştirmek için ''Keşke taşıdığın yükün bir kısmını ben alabilseydim.'' dedi. Sanki Umayma yarasını değişmişti. Ethem kes sesini, ''Bütün bu dertlerin ve zorlukların tek nedeni sensin.'' diye bağırdı. Umayma ondan uzaklaştı. O kadar uzağa gitti ki karanlıkta neredeyse görünmez oldu. Ama Ethem ona bağırmaya devam etti.
''Bana aptallığımı hatırlatıyorsun. Seni ilk gördüğüm güne lanet ediyorum.''
Umayma'nın karanlıkta hıçkırdığını duydu ama bu onu büsbütün kızdırdı.
''Allah kahretsin ağlama. Gözyaşların vücudunu baştan başa dolduran kötülükten sızıyor.''
''Senin söylediğin hiçbir şey benim yaşadıklarımdan daha kötü olamaz.'' diye aykırdı Umayma.
''Tek kelime daha duymak istemiyorum. Çek git.''
Üzerinden çıkardığı giysileri toparlayıp ona attı. ''Karnım.'' diye inledi Umayma. Ethem'in öfkesi dinmeye başladı. Olabilecekler konusunda endişe duyuyordu. Umayma da onun sessizliğinden pişman olduğunu sezdi. Acılı bir sesle ''İstediğim buysa çeker giderim.'' dedi. Yerinden kalktı, yürümeye başladı.
''Sence şımarık bir velet gibi davranmanın zamanı mı?'' diye bağırdı Ethem. Yerinden kalktı, sonra Umayma'ya seslendi. ''Gel buraya, unut bunları.''
Ethem gözlerini kısarak karanlığa baktı. Kendisine yaklaşan gölgeyi gördü, sırtını Baraka'nın duvarına verdi ve gökyüzüne baktı. Umayma'nın karnının zarar görmediğini umuyordu.
Ama bunu sormayı gururuna yediremiyordu. Ona birazdan soracaktı. Buna hazırlık olarak akşam yemeğimiz için birkaç salatalık yıkasana dedi. 11. Bölüm. Oturulacak biraz olsun huzurlu sayılabilecek bir yer. Yeşillik ya da akarsu yoktu. Dallarda şakıyan kuşlar da yoktu. Sadece kasvetli ve belalı çöl vardı. O da gece o kadar derin bir karanlığa bürünüyordu ki hayalperest biri orayı istediği gibi hayal edebilirdi. Yıldızlarla kaplı gök kubbe barakanın içinde bir kadın ve sonu gelmez bir yalnızlık. Küllere gömülü kömürler gibi bir hüzün. Kederli sürgünü geri çeviren konağın yüksek duvarı. Bu zalim babanın haykırışımı duymasını nasıl sağlayabilirim? En akıllıcası geçmişi unutmaktır ama geçmişimizden başka neyimiz var ki? Zayıflığından nefret etmem ve ahlaksızlığıma beddua etmem bundandır. Sefaleti bir hayat arkadaşı gibi kabullenip ondan çocuk sahibi olabilirim. Hiçbir gücün bahçeden uzak tutamayacağı bir serçe bile benim hayallerimde olduğumdan daha talihlidir. Gözlerim gül çalılıklarının arasından fışkıran suları arıyor. Kına kına bitkisinin, Yasemin'in raihası nerede? İç huzurum, flütüm nerede seni acımasız adam? Aradan 6 ay geçti. Buz gibi dondurucu acımasızlığın ne zaman eriyip bitecek? Uzaklardan İdris'in boğuk bir sözle söylediği şarkı duyuluyordu. Ne tuhaf bir dünya Allah'ım, ne tuhaf bir dünya. İşte buradaydı. Barakasının önünde bir ateş yakıyordu. Alevler bir yükseliyor, bir alçalıyordu. Hamileliği çok ilerlemiş olan karısı gelip gidiyor, yiyecek ve içecek getiriyordu. Sarhoşluğun verdiği gücenme hissinin etkisinde kalan İdris, konağa yönelttiği bir haykırışla sessizliği böldü. ''Millet, fırında tavuk ile sebze zamanı geldi. Umarım zehirlenirsiniz.'' Sonra şarkı söylemeye devam etti. ''Ne zaman karanlıkta yalnız başıma kalmayı başarsam diye etem, keder de kendi kendine söylendi. O şeytan ateşi karıştırıyor ve gürültü yapıp huzurumu mahvediyor.'' Umayma barakanın kapısında görününce Ethem onun uyumadığını anladı. Hamileliği onu çok yormuş, yaptığı ağır işler ve yoksulluk da iyice yıpratmıştı. ''Neden uyumuyorsun?'' diye şefkatle sordu Umayma. ''Bırak da hayattan zevk alabileceğim bu bir saatin tadını çıkartayım.'' diye onu tersledi Ethem. ''Sabah ilk iş arabayı sürmeye başlayacaksın gene, dinlenmen lazım.'' ''Yalnız olduğum zaman yine saygın bir insan olabiliyorum veya öyleymişim gibi davranabiliyorum. Gökyüzünü seyrediyorum ve geçmiş günleri hatırlıyorum.'' Umayma yüksek sesle iç geçirdi. ''Keşke babanı evden çıkarken veya eve girerken görebilsem, ayaklarına kapanıp beni affetmesi için yalvarmak isterdim.'' ''Bunu unutmanı kaç defa söyledim sana?'' diye sabırsızlıkla sordu Ethem. ''Böyle bir şey bizim tekrar onun gözüne girmemizi sağlamaz.'' Umayma uzun bir süre sustu, sonra ''Karnımdaki bu şeyin nasıl bir kaderi olacak diye düşünüyorum.'' dedi. ''Her ne kadar adi hayvanlardan biri haline geldiysem de benim de tek düşündüğüm o.'' ''Sen dünyanın en iyi insanısın.'' diye kederle mırıldandı Umayma. Ethem alaycı bir şekilde güldü. ''Ben artık bir insan bile değilim. Sadece hayvanlar devamlı olarak yiyecek düşünür.'' ''Bu kadar üzülme. Kaç insan senin gibi başladı, sonra da zengin oldu ve birçok dükkan ve ev edindi.'' ''Doğum sancıların beynine mi sıçradı?'' ''Bir gün önemli biri olacaksın.'' diye ısrar etti Umayma. ''Çocuğumuz zengin biri olarak yetişecek.'' Ethem alaycı bir umutsuzlukla ellerini çırptı. ''Nasıl zengin olacağız? Benim bira satmamla mı yoksa afyon mu?'' ''Çalışarak Ethem.'' ''Yemek yiyebilmek için çalışmak dünyanın en korkunç lanetidir.'' diye onu tersledi Ethem. ''Eskiden o bahçede yaşardım. Gökyüzüne bakmaktan ve flütümü çalmaktan başka bir iş yapmazdım. Ama şimdi bir hayvandan başka bir şey değilim. Gece gündüz o arabayı itiyorum.'' ''Akşamları o çöpleri yiyelim de ertesi sabah sıçalım diye. Yemek yiyebilmek için çalışmak olabilecek en kötü lanet. Tek gerçek hayat konaktaki. Orada hiç kimse yemek yiyebilmek için çalışmaz. Orada her şey eğlence, güzellik ve şarkı söylemekten ibaret.'' Birdenbire İdris'in sesi duyuldu. ''Gerçek bu Ethem, çalışmak lanettir. benim henüz tanışmadığım bir utançtır. Benimle birlik olmaya davet etmedim mi ben seni?
Ethem bu sese doğru döndü ve İdris'in yanında durduğunu gördü. İdris sık sık karanlıkta gizlice yanlarına geliyor, onları istediği kadar dinliyordu. Canı çektiği zaman da konuşmalara katılıyordu. Evine git dedi Ethem sinirli sinirli. Demin senin de dediğin gibi dedi İdris, alaycı bir ciddiyetle çalışmanın insanın saygınlığını azaltan bir lanet olduğunu söylüyordum. Beni eşkıyalık yapmaya kışkırtıyorsun. O bir lanetten daha iğrenç bir şey.
Eğer çalışmak lanetse, suç işlemek de iğrençse insan nasıl yaşar ki?
Ethem bir şey demedi. Bu konuşmalardan nefret ediyordu. İdris onun bir şeyler söylemesini bekledi. O söylemeyince de konuşmasına devam etti.
Belki de çalışmadan yaşamak istersin ama bunun da başkalarının pahasına olması gerekir.
Ethem suskunluğunda ısrar ediyordu.
Belki de çalışmadan ve kimseyi incitmeden yaşamak istersin diye kıkırdadı İdris. İşte bu tam bir muamma, köle çocuğu.
Şeytana uymada evine gittiği öfkeyle bağırdı Umayma. İdris'in cırtlak sesli karısı onu eve çağırdı. O da geldiği gibi gitti.
Bir yandan da ne tuhaf bir dünya Allah'ım, ne tuhaf bir dünya şarkısını söylüyordu.
Umayma kocasına dönüp yalvaran bir sesle ''Lütfen bu adamla tartışmaktan ne pahasına olursa olsun kaçın'' dedi.
''Birdenbire geliveriyor işte, nereden geliyor anlamıyorum.''
Sustular ve sinirleri yatıştı. Umayma yine şefkatli bir ses tonuyla konuşmaya başladı. ''Bu barakayı ayrıldığımız konak gibi bir konağa çevireceğim, bunu yüreğimde hissediyorum. Bahçesine ve bülbüllerine kadar aynısı olacak.'' Çocuğumuz da burada mutlu ve güvende yaşayacak. Ethem Umayma'nın karanlıkta iyi seçemediği bir gülümsemeyle yerinden kalktı, giysilerindeki tozları silkeledi.
Turşuluk bunlar, salatalıklarınızı buradan alın.
Kanter içinde kalıyorum, çocuklar bana eziyet ediyor. Ayaklarımın altında toprak, ateş gibi ve hepsi de sadece birkaç kuruş için. Umayma onun ardından barakaya geldi. Ama bir gün zengin ve mutlu olacağız.
Eğer çalışman gerekseydi hayal kuracak zamanın kalmazdı.
Umayma hasır yataklarına uzanırlarken, Allah barakamızı o konağa çevirecek kadar kudretli değil midir dedi.
Tek isteğim o konağa geri dönmek dedi Ethem esneyerek.
Sonra biraz daha derin esnedi.
Çalışmak lanet bir şey.
Belki de öyle diye fısıldadı Umayma. Ama sadece daha fazla çalışmakla üstesinden gelinebilecek bir lanet.
5. ayrımın sonu. Sayfa 55.